tek ruhta hepimiz. İster Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım. Bir tek bedene vaftiz edildik ve hepimiz tek ruhla doldurulduk diye okuyoruz. 1. Korintoslar 12, 13. ayette. 12. bölüm 13. ayette. Evet, buraya kadar olan ayetlerin yorumunu daha önce yapmıştım. Bu ayetten başlayarak yoruma başlıyorum. Bu, kutsal ruhun vaftisidir burada söz edilen vaftiz. Bizleri imanlılar bedenine koyan ve her bir üyeye bir armağan veren kutsal ruhtur. Bizlerin o beden içinde işlerlik göstermemiz ve o armağanı kullanmamız gerekmektedir. Belki bizler görünmeyen ama önemli bir hizmeti olan ayak baş parmaklarıyızdır. Her birimizin bir armağanı vardır ve her birimizin işlerlik göstermesi gerekmektedir. Yani bedenimizde birçok uzuvlar vardır, görülen ve görülmeyen. Hizmet de öyledir. O bedendeki uzuvların her biri, ister görülsün ister görülmesin, önemlidir, değerlidir. Rab için yapılan hizmet de aynı şekilde önemli ve değerlidir. Hangisi olursa olsun. Beden tek parçadan değil, birçok parçadan oluşur. Ayak, ben el değilim, onun için bedene bağlı sayılmam dese bile bu onun bedenle ilişkisini kesmez. Kulak, ben göz değilim, onun için bedene bağlı sayılmam dese bile bu onun bedenle ilişkisini kesmez, ortadan kaldırmaz. Tüm beden bir göz olsaydı nasıl duyardık? Ya da tüm beden bir kulak olsaydı nasıl koklardık diye okuyoruz 14-17 ayetler arasında. Diller armağanı ki daha önce de vurguladığım gibi bu dil konusu bilinen dillerdi. Habercilerin zamanında olduğu gibi geri dönmüş olsaydı bile herkes dillerde konuşmazdı. Mümkün değildi bu. Yine bedenimizi bir benzetme olarak kullanabiliriz. Bedenimiz sadece dilden oluşmaz. Sadece dilden olduklarını zannettiğim birkaç kişiyle tanıştım ama onlar istisnalardır. Kutsal ruh herkese aynı armağanı vermeyecektir. Herkesin aynı armağana, aynı yeteneğe sahip olmadığını biliyoruz. İnsan vücudu gibi gözler, kulaklar, ayaklar ve ellere ihtiyaç vardır. Bedenin diğer organlarına da ihtiyaç vardır. Mesih'in bedeninin bütün gerekli kapasitelerinde çalışabilmesi için değişik insanlara Tanrı'nın ruhu tarafından değişik armağanlar verilir. Ama gerçek şudur ki diyor 18. ayette, Tanrı kendi isteği uyarınca parçalardan her birini bedenin gerekli yerine koymuştur. Armağanları dağıtan egemen Tanrı'dır ve Tanrı armağanları kendisini hoşnut eden şekilde dağıtır. Gördüğünüz gibi hoşnut olması gereken şu ya da bu değildir. Hoşnut olması gereken odur, yani Rab'dir. Bu armağanların bedende olmasının nedeni bedenin işlerlik gösterebilmesidir. Yani bedenin sağlıklı bir şekilde uyum içerisinde çalışabilmesidir. Tanrı sözünü öğretmek, Tanrı sözünü vermek için gittiğim Alman kiliselerin bazılarında kapıda duran bazı insanlar dikkatimi hep çekmiştir. Çünkü bu adamlar kilisenin arka tarafında durur ve eğer toplantıyı rahatsız edecek herhangi bir şey olursa hemen icabına bakarlar. Örneğin kilisede bir bebek ağlıyorsa hemen annenin yanına gider, birkaç dakika bebekle oynadıktan sonra bu arada burada çocuk odamız da var, bebeği aşağıya götürmemi ya da size nerede olduğunu göstermemi ister misiniz derler. Anneler her zaman olumlu yanıt verir. İnsanlara nasıl davranılacağını çok iyi biliyorlardır bu kişiler. Bu tür armağanlar o kimselere de söylediğim gibi ender bulunan değerli armağandır kardeşim. Ve bu kilisede gereksinim duyulan, ihtiyaç duyulan bir armağandır. Böyle bir şeyin armağan olduğunu duymak sizi şaşırtabilir. Tabii ki armağandır. Tabii ki bir yetenektir. Hem de harika bir armağandır. Yemek pişirmek, pasta yapmak ya da dikiş dikmek de birer armağandır. Kutsal kitaptaki olaylardan armağanlar hakkında bir fikir edinebiliriz. Hananya ve Safira'nın armağanları vardı. Ama onlar armağanlarını İsa Mesih'in Rabliğine teslim etmemişlerdi. Ve armağanları Rab için işlemiyordu. Bunun üzerine Simon Petrus'un önüne ölü olarak düştüler. Onlar kaybolmadılar. Hayır, ama bu dünyadan bedenlere alındı. İlk imanlılar topluluğunda var olamazlardı. Çünkü orada yeni bir topluluk, yani kilise tarihi başlıyor. Armağanları vardı ama onları gerektiği şekilde kullanmıyorlardı. Sonra Dorcas adında dikiş dikme armağanına sahip bir kadın vardı ve bu kadın o armağanı, o yeteneğini Mesih'in Rabliği altında kullandı. Onu Tanrı'nın isteği için kullandı. Yani bu kadında bir terzilik yeteneği vardı. Bunu Rab'be verdi. Ve bu yeteneğini Rabbin hizmetinde kullandı. Öldüğünde Simon Petrus oraya gitti ve dullar Dorcas'ın diktiği giysileri, elbiseleri gösterirken bir moda defilesi sundular gibi. Bunları giymelerinin nedeni bu fakir kadınların giyecek başka bir şeyleri olmayışıydı. Dorcas adındaki bu kadın ve armağanları ilk imanlılar topluluğu için önemliydi. Öylesine önemliydi ki Simon Petrus onu ölümden diriltti. Hala gereksinim duyulan bir armağanı vardı. Simon Petrus'un bir armağanı vardı. Pentekost günündeki büyük vaiz oydu. Bu onun armağanıydı. Tanrı ona bu yeteneği vermişti. Daha doğrusu onda bu yetenek vardı. Her zaman konuşuyordu. Ama Rab'be geldiğinde yavaş yavaş tüm varlığını, tüm yeteneklerini Rabbin eline verdi. Orada geliştirdi. Ve ondan sonra da onu Rab için kullandı. Bu nedenle de Tanrı onu, yani Petrus'u büyük bir kapasitede kullanmıştı. Tanrı artık onun armağanlarına gereksinim duymadığında öldü. Ama ölümden diriltilmedi. Dostum, Tanrı'nın ruhu bütün bunlarda egemendir. Neyin önemli olduğuna, neyin önemli olmadığına karar veren odur. Tanrı sizi pasta pişirmeye ya da elbise dikmeye çağırdıysa, o zaman bu işleri yapın. Bu bir armağandır. Kutsal ruh armağanlarımızı kullanmamızı ve onları İsa Mesih'in Rabliği altına getirmemizi, ona teslim etmemizi, onun için kullanmamızı ister. Tümü bir tek beden parçası olsaydı, beden diye bir şey kalmazdı. Ama gerçek şudur ki, birçok parça olmakla birlikte tek beden vardır. Göz ele, sana gereksinmem yok diyemez. Bunun gibi baş ayaklara size ihtiyacım yok diyemez. Tam tersine, bedenin daha zayıf görünen parçalarına duyulan gereksinme ihtiyaç en önde gelir diye okuyoruz. 1. Korintoslar 12. bölüm 19-22 ayetler arasında. Bedenin tek bir üyeden oluştuğunu düşünmek hem olanaksız hem de akılsızca ve saçmalıktır. Bedenimiz birçok üyelerden, uzuvlardan oluşmaktadır ve her birinin birbirine ihtiyacı vardır. Tanrı'nın onayladığı çok sayıda üye vardır. Ama tek bir beden. Yani bir beden içinde birçok üye bulunmaktadır. Bu üyeler imanlılar topluluğunda hizmette aynı şekilde iş görmeli ve yansımalılar. Bacaklarımızın ellerimizi ya da kollarımızı kıskanması, ben senden daha iyiyim ve ben senden daha değerliyim demesi çok saçmalık değil mi? Veya göz ele, sana ihtiyacım yoktur. Ya da baş ayaklara, size ihtiyacım yoktur diyebilir mi? Göz bir şeylerin yapıldığını görür ama onları yapamaz. Bunun için ele bağlıdır. Ellere ihtiyacı vardır. Yine aynı şekilde de başta belirli bir yere gidebilmesi gerektiğini bilebilir. Ama oraya gitmek için ayaklara, bacaklara ihtiyacı vardır. Bedenimizin bazı uzuvları diğer uzuvlara göre daha zayıf görülebilir. Bedenin bazı üyeleri diğerlerine göre daha zayıf görünür. Örneğin bir elimiz, bir kulağımız, bir bacağımız, hatta gözlerimiz olmadan yaşamayı sürdürebiliriz. Ama kalbimiz, ciğerlerimiz ya da beynimiz olmadan yaşayamayız. Buna rağmen bu hayati önemi olan organlarımız kendilerini asla öne süremezler, sürmezler. Onlar gururlanmadan, söylenmeden, kendisini öne sürmeden, ben sizden daha değerliyim demeden görevlerini yerine getirirler. Kısaca söylemek gerekirse, sizler ve benim birbirimize ihtiyacımız vardır kardeşim. Evet, bizim birbirimize ihtiyacımız vardır. Rab hepimizi kullanmayı istemektedir. Bedenin en az saygı değer saydığımız parçalarına daha üstün saygı gösteririz. Güzel olmayan parçalarımız düzenli bakımı gerektirir. Oysa düzeni yerinde olan parçaların buna gereksinmesi yoktur. Ama Tanrı bedeni birleştirirken geride kalan parçaya daha üstün onur ayırmıştır. Öyle ki bedende ikilik olmasın. Parçalar birbirleri için aynı kaygıyı taşısın. Ufak tefek gelişmemiş bir erkek çocuğunun vücut geliştirme yaptığını görmüşsünüzdür. Kaslarını geliştirmeye ve biraz kuvvet kazanmaya çalışmaktadır. Aynı şekilde Tanrı da küçük armağanların gelişmesi için imanlılar topluluğuna ilgi göstermektedir. Günümüzde kardeşim kilisede gelişmesi gereken birçok armağan olduğunu düşünüyorum. Belki de siz şu anda Rab için hiçbir şey yapmadığınızı düşünüyorsunuzdur. Özellikle de gençseniz. Sizin için dünyadaki en heyecan verici şey Tanrı'nın ne yapmanızı ve nereye gitmenizi istediğini öğrenmektir. Tanrı'nın size hangi armağanı verdiğini keşfetmek büyük heyecan veren bir deneyimdir. Evet, bizler Rab'bin önüne gidip gerçekten de hangi konuda yeteneğimizin, armağanımızın olduğunu öğrenebilir ve onu geliştirebiliriz. Bütün bunların bedende ayrılıklar olmaması için yapılması gerektiğini söyleyerek sözlerine devam eder Elçi Pavlus. Üyeler birbirlerine aynı ilgiyi göstermeleri gerekir. Bir parça acı çekerse parçaların tümü birlikte acı çeker diyor 26. ayette. Bir parça yücelirse parçaların tümü birlikte sevinir. Kardeşim, dostum, kilisede kıskançlığa yer yoktur normalde. Hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz. Evet, kilisede normalde diyorum, kıskançlığa yer yoktur. Ama ne yazık ki imanlılar arasında bu oluyor. Kendimizi ötekisinden daha üstün görürüz. Ben ötekisinden daha iyi konuşurum. Ben ötekisinden daha iyi dua ederim. Ben ötekisinden daha çok bilirim ve buna benzer şeyler. Bunlar aslında kıskançlığın belirtileri, gösterileridir. Eğer biri onurlandırılırsa hepimiz aynı onuru alırız. Bunu unutmamamız gerekir. Ve bir üye acı çektiğinde hepimiz onunla birlikte acı çekeriz. Sizlere gelince diyor Elçi Pavlus, Mesih'in bedeni ve teker teker onun parçalarısınız. Tanrı kilise topluluğunda ilkin bazılarını haberci atadı. İkinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri atadı. Sonra mucize yapanları, sonra hastaları iyi etmek için ruhsal bağışla donatılanları, başkalarına yardım edenleri, yöneticileri, çeşitli diller konuşanları atadı diye okuyoruz. 12. bölümün 1. Korintoslar 12, 27, 28. ayetlerde. Ya başkalarına yardım etme armağanı? Bu çok harika bir armağandır. Evet, burada sıralanan bu armağanlara daha önce değinmiştim. Şifa verme ya da iyileştirme armağanı ve dillerle konuşma armağanının neler olduğunu daha önceki yayınlarımızda bildirmiştim. Tekrar etmek gerekirse, evet, öğrencilerin döneminde habercilere ilişkin özel belirtiler ve mucize yapma yetenekleri verilmişti. Tanrı sözü tamamlandıktan sonra artık bunlara bir gereksinme kalmadı. Evet, başkalarına yardım etme armağanı, bu harika bir armağandır. Eğer bu armağana sahipseniz umarım onu kullanıyorsunuzdur. 29-30. Ayetlerde tümü haberci mi diyor Paulus? Tümü peygamber mi? Tümü öğretmen mi? Tümü mucize mi yapıyor? Tümü hastaları iyi etmek için mi ruhsal bağışlarla donatıldı? Tümü çeşitli diller mi konuşuyor? Tümü bu çeşitli dilleri çeviriyor mu ya da yabancı dilleri mi çeviriyor? Bu armağanlardan bazıları az önce de belirttiğim gibi artık yok olmuştur. Artık kilisede yokturlar çünkü günümüzde kilisede bunlara ihtiyaç da yoktur. Kilisede artık elçiler ve peygamberler de yoktur. Kilisede bugün Rabbin sözünü öğreten çobanlar vardır. Kilisede bugün Rabbin sözü vardır. Evet, Rabbin sözünü öğreten gözeticiler, Rabbin sürüsüne gözcülük eden gözcüler, evet, ve çobanlar. Pavlos bütün insanların aynı armağana sahip olmadığını çok açık bir biçimde dile getiriyor. Hepsi elçi mi? Bunun açık yanıtı tabii ki hayırdır. Hepsi mucize yapar mı? Ya da hepsinin hastaları iyileştirme gücü var mı? Ya da hepsi bilinmediği ya da bilmediği dillerle mi konuşuyorlar? Bunların yanıtı da hayırdır. Üstün ruhsal bağışları özleyin diyor elçi Pavlos 1. Korintoslar 12-31'de. Kutsal ruh armağanları vermekte egemen olduğu halde Tanrı'dan istediğimiz armağanı isteme hakkına sahibiz. Daha üstün armağanları gayretle istememizi söylüyor elçi Pavlos. Dostum, Tanrı'dan en iyi armağanları isteme hakkına sahipsiniz. Birçok kişi bu konuda bana yazıp kutsal ruhun vaftisini almanı gerçekten umut ediyorum demişlerdir. Şunu bilgilerinize sunmak istiyorum ki kutsal ruhu aldım. Her Mesih'e iman eden kutsal ruhu almıştır. Bundan %100 eminim. Sizin de emin olmanızı istiyorum. Hem de o kurtulduktan sonra yaşadığım bir deneyim ya da aldığım bir şey olarak değildi. Kutsal ruh beni önce İsa Mesih'in bedenine koydu. Kutsal ruh beni bu imanlılar bedenine koydu ki bu da kutsal ruhun vaftisidir. Yani biz İsa Mesih'e iman eder etmez. Kutsal ruh bizi alıp Mesih'in bedenine koyar. İmanlılar topluluğunun içerisine koyar. İşte bu ilk vaftistir. Vaftisin anlamı da budur. Ben her zaman kendi dilimi daha iyi konuşmaya çalıştım. Neden mi? Çünkü Tanrı'nın bize verdiği armağan imanlılar topluluğuna yararlı olması içindir. Tanrı size hangi armağanı verirse versin, armağanın amacı kardeşim, diğer imanlılara, inanlılar topluluğuna, bedenin diğer üyelerine yararlı olmaktır.